Evet sevgili kardeşler, sizleri bugün de Rabbimizin o engin, eşsiz sevgisiyle selamlıyorum. Bu sabah sizleri Elçilerin İşleri 2. bölüme götürmek istiyorum. Gerçekten de bu bölümde yer almış olan olayı ne zaman okusam büyük bir sevinçle yüreğim dolar ve büyük bir cesaret bulurum. Neden? Çünkü imanlı kardeşlerin bir araya gelişiyle oluşmuş olan kilisenin ortaya çıkmış olmasıdır. Evet, Luka 2. bölüme baktığımız zaman biliyorsunuz Luka 2. bölümde Rabbimizin dünyaya gelişini okuyoruz. Yani Rabbimizin doğumu hakkında okuyoruz. Elçilerin İşleri ya da Habercilerin İşleri 2. bölüme baktığımız zaman da orada kilisenin doğumunu okuyoruz. Ve sonrasına da baktığımız zaman 3. bölümden itibaren Elçilerin İşleri 3. bölümden itibaren orada da sonrasında öğrenciler aracılığıyla gerçekleşen muhteşem olaylar zinciri gerçekten de kayda değer niteliktedir. Tabii ki Elçilerin İşleri 2. bölüm ilk 13 ayeti okuyacağım size ama ilk 4 ayet benim için bugün önemli ve o ilk 4 ayet üzerinde daha çok durmak istiyorum ama olayı anlayabilmek açısından ilk 13 ayeti sizlere okumak istiyorum öncelikle. Şöyle başlıyor. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini diyor, andıran bir ses geldi. Ve bulundukları evi diyor tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanların hepsi kutsal ruhla doldular. Bakın bu çok önemli. İmanların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Başka dillerle. Bakın bu yabancı diller değil, yabancı diller değil, bilinmeyen dillerle öyle söyleyeyim. Bilinmeyen diller değil sevgili kardeşler. Bugün Türkçe gibi, Almanca gibi ya da diğer ulusların kullandığı diller gibi bir dildi. Yunanca'daki karşılığı da glaso sözünün tam karşılığı buydu. Evet, başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş olan Yahudiler bu bulunuyordu diyor. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içerisinde bakın bu konuşanların hepsi Celileli değil mi diye sordular. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor. Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frikya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirine'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi diyor, hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar. Kimdi bunlar? Giritliler, Araplar var. Ama diyor, her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Hepsi diyor, hayret ve şaşkınlık içerisinde birbirlerine bunun anlamı ne diye sordular. Başkaları ise bunlar taze şarabı fazla kaçırmış diye alay ettiler diyor. Biliyorsunuz değerli kardeşler, 7 hafta önce Rabbimizin ölümden görkemle dirilişini büyük bir coşkuyla kutladık. Geçtiğimiz pazar günü de biliyorsunuz Rabbimizin dirildikten sonra öğrencilerle 40 gün boyunca kaldıktan sonra göğe alınışını ve bunun ne anlam ifade etmiş olduğunu size kutsal kitaba dayanarak açıklamaya, teşvik etmeye çalışmıştım. Ve biliyorsunuz 40 gün boyunca Rabbimiz onlara görünmüş ve çok önemli açıklamalar da bulunmuştu. Ve bu açıklamalar sonucunda da görüyoruz ki öğrenciler Yeruşalim'e büyük bir sevinç içerisinde döndüklerini okumuştuk. Elçilerin İşleri 1. bölüm 4. ayet ve 5. ayetlerde. Yeruşalim'den ayrılmayın. Babanın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Bakın, kutsal ruhun gelişi nerede gerçekleşiyor? Nerede gerçekleşiyor? Rabbimizin çarmıha gerilmiş olduğu kentte, yani Yeruşalim'de gerçekleşiyor. Daha da çarpıcı olanı şu sevgili kardeşler. Öğrencilerin korkudan dolayı Rabbi terk ederek kaçmış oldukları kentte, yani Yeruşalim'de kutsal ruhu alacaklar ve aynı yerde kutsal ruhun gücüyle korkmadan, çekinmeden tüm engelleri aşarak cesaretle tanıklık edeceklerdi. Yüreklerde konut kurmuş olan kutsal ruhun gücü sayesinde. Demek ki eğer bir şeyler yapıyorsak ya da bir şeyler yaptığımızı düşünüyorsak değerli kardeşler, tamamıyla bu yüreklerimizde iman aracılığıyla konut kurmuş olan kutsal ruhun işidir. O nedenle kutsal kitaba baktığımız zaman 1. mektup, Korintos'a yazılan ilk mektupta 1. bölümde 31. ayette şu ifade yer alır. Övünen Rab ile övünsün. Bakın kardeşler, bu çok önemli bir gerçek. Evet, bizler iman ettikten sonra hamdolsun önemli bir göreve atandık her birimiz. Ve sevinç içerisinde bu hizmeti yerine getirmeye çalışırken gerçekten de çok güzel olaylar gerçekleşmekte. Ama bunların oluşumunun nedeni bizlerden dolayı değil, bizde olandan dolayı. Yani tamamıyla kutsal ruhun işidir. İşte kutsal ruh vaadini alıp sevinç içerisinde Kudüs'e döndükten sonra, Yeruşalim'e döndükten sonra 10 gün üzerinden geçtikten sonra ki 50. gün anlamına gelen Pentekost günü, yani bugün ne oldu? Vaat edilmiş olan, Rabbimiz İsa Mesih tarafından vaat edilmiş olan kutsal ruhun gelişi gerçekleşti. Ve bununla da kilise dediğimiz kavram, imanlı kardeşlerin bir araya gelişiyle oluşmuş olan kilise gerçeği ortaya çıkmış oldu. Onun için bugün konumuza doğum gününüz kutlu olsun başlığını uygun gördüm sevgili kardeşler. Evet, gelin ilk ayeti tekrar okuyarak devam edelim. Şöyle diyordu ilk ayet. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlar bir arada bulunuyordu. Bakın, bu çok önemli bir ifade olduğunu söylemiştim ayetlerimizi okurken. Bütün imanların bir arada olması. Yani Pentekost günü gerçekleşmekte iken, yani tamamlanmakta iken bütün imanlar bir arada aynı yerdeydiler. Bu da şu gerçeğin altını çok önemli çizmekte. Kutsal Ruh geldiğinde seçilmiş olan birkaç kişinin üzerine değil, orada bulunan bütün imanlı kardeşlerin üzerine gelmişti. Ve dikkat ederseniz bu kişiler dua etmediler. Gel Kutsal Ruh, gel Kutsal Ruh diye. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bugün günümüzde gerçekten de hatta yazılmış bazı ilahiler bile var. Gel Kutsal Ruh, gel Kutsal Ruh diye söyleniyor. Bakın değerli kardeşler, böyle bir dua yok. Kutsal Ruh'un gelişi Rabbimizin çok daha önceden söylemiş olduğu sözün, yani vaadin yerine gelmiş olmasından kaynaklanıyordu. O açıdan bunun altını önemli çiziyorum. Yuhanna 15. bölüme baktığımız zaman 26. ayete, orada Rabbimizin bu ifadesini görebiliyoruz. Babadan size göndereceğim gerçeğin ruhu geldiği zaman. Demek ki oradaki kişilerin dua etmesi sonucu değil, Rabbimizin daha önce vermiş olduğu, burada okuduğumuz gibi, daha önce vermiş olduğu vaadin gerçekleşmiş olmasının bir sonucuydu Kutsal Ruh'un gelmiş olması. Biliyorsunuz İsrailoğulları, yani Yahudiler, yılda 3 kez bir araya gelmek zorundaydı 3 bayramı kutlamak için. Neydi bu bayramlar? Bu bayramların neler olduğunu bizler Tesniye kitabı ya da yeni tercümede Yasanın Tekrarı 16. bölümde 16. ayette bu 3 bayramın hangi bayramlar olduğu bize açıklanıyor. Şöyle diyor: bütün erkekleriniz yılda 3 kez mayasız ekmek bayramında diyor, haftalar bayramında ve çardak bayramında Tanrınız Rabbin önünde bulunmak üzere onun seçeceği yere gitmeli. Bakın, fısıh, yani mayasız ekmek bayramı Mısır'dan çıkış kutlamasıydı. Biliyorsunuz ki İsrail halkı Mısır'ın köleliği altında idiler 40 yıl boyunca. Sonra da Rab Tanrı Musa aracılığıyla ne yaptı? İsrail halkının Mısır'dan çıkışını, o kölelikten kurtuluşlarını ne yaptı? Sağlamış oldu. Ve bu kişiler, bu Mısır'dan çıkışı, kölelikten kurtulmuş olmayı kutlamak amacıyla bir araya geliyorlardı sevgili kardeşler. Yeni antlaşmada Pentekost bayramı ya da eski antlaşmaya göre haftalar bayramı olarak geçen kutlama hakkında ise yine yasanın tekrarı 16. bölümün 9 ve 10. ayetlerinde şu şekilde okuyoruz. Ekin biçme zamanında, yani haftalar bayramı hakkında söyleniyor bu. Ekin biçme zamanında başlayarak 7 hafta sayacaksın. Sonra Tanrınız Rabbin sizi kutsadığı oranda vereceğiniz gönülden sunularla diyor. Onun için haftalar bayramını kutlayacaksınız diyor. Şimdi bakın, 7 hafta saydığımız zaman 7 kere 7 49 ve onu izleyen ertesi günü 50. gün, yani Yunanca'da Pentekostos anlamına gelen 50. gün, Pentekost olarak haftalar bayramının adı Pentekost olarak biliniyordu yeni antlaşmada ve bu bir bayram olaraktan kutlanıyordu değerli kardeşler. Şimdi bu kutlama hasat bayramı ya da diğer adıyla ilk ürünler bayramı olarak da ifade ediliyordu. Evet, haftalar bayramı, diğer adıyla hasat bayramı, çölden çıkıp vaat edilen ülkeye girdikleri zaman kutlanmıştı. Neden? Biz bunu 23. bölümde, Leviler 23. bölümde şöyle okuyoruz 10. ayette. İsrail halkına de ki, size vereceğim ülkeye girip ürünü biçtiğiniz zaman ilk yetişen ürününüzden bir demet kahine götüreceksiniz. Bakın sevgili kardeşler, vaat edilen ülkeye, topraklarına girdikten sonra ilk tohum ekildikten sonra çıkan ilk ürün ne yapılıyordu? Toplanıyordu. Ve demetler haline getirilerekten baş kahine teslim ediliyordu. Ve bu baş kahin de tapınağa girip, tapınma çadırına girerek ne yapıyordu? Baş kahin toplanmış olan bu demetleri Rab Tanrı'ya sunuyordu. Demek ki vaat edilen ülkeye girdikten sonra kutlanan hasat bayramı, yüzyıllar sonra bu kutlama İsa Mesih ölümden dirildikten sonra Pentekost günü olarak ifade ettiğimiz 50. gün, yani kutsal ruhu öğrenciler ve orada bulunan diğerlerinin üzerine dökmüş olduğu gün aynı güne düşmüştü. Evet. Üçüncüsüne geldiğimizde, yani çadır ve diğer adıyla çardak bayramı ise, biliyorsunuz İsrail halkı Mısır'ın köleliğinden kurtulduktan sonra 40 yıl boyunca çölde, çadırlarda, çardaklarda yaşamak zorunda kalmışlardı değerli kardeşler. Daha sonra 40 yıl boyunca çölde yaşadıkları bu olayı almak amacıyla bir araya gelerek kurdukları çardaklarda 7 gün kalarak kurtlarlardı. Neyi? İşte o 40 yıl boyunca çölde nasıl bir hayat yaşadıklarını sonraki nesile aktarabilmek için sevgili kardeşler. Şöyle okuyoruz Leviler kitabı 23. bölümde. 7 gün çardaklarda yaşayacaksınız, öyle ki gelecek kuşaklar İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım zaman çardaklarda barındırdığımı bilsinler. Evet, işte Yeruşalim'de kutlanması gereken 3 bayram buydu. Önemli gördüğüm için bunları size hatırlatma ihtiyacı duydum. Neydi onlar? Tekrar hatırlayalım. Fısıh haftalar, diğer adıyla ilk ürünler bayramı ve üçüncüsü de çardak bayramı. Fısıh haftalar ve çardak bayramı. Nerede olursa olsunlar, Yahudi erkekler bir araya gelerek yılda üç kez ne yapıyorlardı? Bir araya geliyorlardı bu bayramları kutlayabilmek için. Tabii ki yeri gelmişken şunun da altını önemli çizmek istiyorum. Bu üç bayramı aslında, yani Fısıh bayramı, Haftalar bayramı ve Çardak bayramını aslında Rabbimizin kendisi ölümüyle, dirilişiyle ve dirildikten sonra 40 gün geçtikten sonra göğe alınıp 10 gün sonunda kutsal ruhu göndermiş olmasıyla, değerli kardeşler, bu üç bayram, Fısıh, Haftalar bayramı ve Çardak bayramını bir şekilde yerine getirmiş olduğunu görebiliyoruz, değerli kardeşler. Onun için kutsal sözde bu gerçek, bakın, şu şekilde ifade edilmekte: bu nedenle hiç kimse yiyecek, içecek, dinsel gün, yeni ya da şabat günü gibi sorunlarda size yargıç kesilmesin, diyor. Ve şöyle devam ediyor: İleride beklenenlerin gölgesinden başka bir şey değildir. Somut gerçek Mesih'tir, diyor. Kolosalılar yazılan 2. mektup 16 ve 17. ayetlerde. Demek ki bu nedir? Bunun anlamı şudur: gerçekten de her şey Rabbimiz İsa Mesih'te sonuçlanmıştır. Bütün önceki kutlamalar aslında ileride gelecek olan Rabbimize yönelik birer simgesel kutlamalardı, değerli kardeşler. O açıdan bu gerçek, bu ifadeyi çok önemsiyorum. İleride beklenenlerin gölgesinden başka bir şey değildir. Somut gerçek Mesih'in kendisidir, hamdolsun. Demek ki o geldiğinde gölge olan her şey netliğe, açıklığa kavuşmuştur, hamdolsun. Evet, Pentekost gününde, yani eski antlaşmaya göre hasat dediğimiz ilk ürünler bayramında kutsal ruhun ürünleri toplanmış mıydı? Evet, toplanmıştı. Neydi bu ürün? 3000 kişi kutsal ruhun gelişiyle Petrus'un yapmış olduğu konuşma sonucunda topluğa katılarak, 3000 kişi topluğa katılarak iman etmişti. Demek ki içinde imanlı olmayan kişiler de vardı. Daha önce İsa Mesih'e karar vermemiş kişiler de vardı. Ve kutsal ruhun gücü ve Rab Tanrı'nın sözünün işlemesinin sonucu olarak yeniden doğarak, değişerek, evet, Rabbin bedenine katılmış oldu. Bakın değerli kardeşler, vaat edilen kutsal ruh gelmezden 5 dakika öncesine kadar kilise olarak ifade ettiğimiz bir şey yoktu. Demek ki nasıl ki kilisenin doğumu, Petrus'un sözü paylaşması ve kutsal ruhun gelmesiyle ortaya çıktıysa, bugün bir kişinin o bedene katılabilmesi için Rabbin sözü ve kutsal ruh aracılığıyla yeniden doğması gerekiyor. Demek ki iki faktör önemli. Rabbin sözü ve kutsal ruh. Kilisenin doğumunu gerçekleştiren bu iki faktör bugün günümüzde aynı etkinliğini sürdürerek birçok kişinin yeniden doğmasını sağlayarak topluğa ne yapmaktadır? Katmaktadır. Değerli kardeşler. Evet. Noel dediğimiz doğuş kutlaması Rabbimizin doğumunu dile getirirken Pentekost olarak ifade ettiğimiz bu 50. günde kilisenin doğumunu açıklar. Yani imanlıların kilise dediğimiz Rabbin bedenine aslında vaftiz olduğu gündür. Demek ki bu ne zaman gerçekleşiyor? Kutsal ruhun vaftizi iman eder etmez. Bunu şu ayetle pekiştirmek istiyorum. Efes'e yazılan mektubun ilk bölümünde 13. ayet diyor ki gerçeğin bildirisini, yani iyi haberi, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde sizde vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz diyor. Demek ki sözü duyuyorsun, ya iman etme yönünde karar veriyorsun ya da iman etmeme yönünde karar veriyorsun. Bizler, ben 1979'da iman etme yönünde karar verdim. Rabbin sözünü duydum. Üzerinde 8 aylık bir araştırmam vardı. Bir kutsal kitap çalışması vardı. Ve onun sonunda iman etme yönünde karar verdim. Ve iman ettiğimde yeniden doğdum. Söz ve kutsal ruh aracılığıyla. Ve kutsal ruh ne yaptı? Yüreğimde konut kurarak beni mühürledi. Bakın, sözü duymak, iman etmek, mühürlenmek aynı anda olan bir şey. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Sonradan yaşanan bir deneyim, sonradan gerçekleşmiş olan bir olay kesinlikle değildir. Evet. İnsanları Rabbin bedenine yerleştiren kutsal ruhun vaftizi iman eder etmez gerçekleşmiştir. Yine vurguluyorum. Bazılarının ifade ettiği gibi sonradan gerçekleşen bir olay, bir deneyim değildir. İman ettiğimizde gerçekleşen bir olaydır. Demek ki o günden bu yana, yani kutsal ruhun geliş noktasından günümüze kadar ne yapmıştır? Herkesi, iman eden herkesi iman eder etmez kutsal ruh Mesih'in bedeni olan kiliseye ne yapmıştır? Yerleştirmiştir. Yeniden doğuşlarını gerçekleştirerek. Korintos'a yazan ilk mektup 12. bölüm 13. ayet şöyle diyor. Çünkü tek ruhta hepimiz ister Yahudi, ister Yunanlı, ister köle, ister özgür olalım, tek bir bedene vaftiz edildik. Ve bu çok önemli. Şöyle diyor ve hepimiz tek ruhla doldurulduk diyor. Demek ki tek bir bedene vaftiz, kutsal ruhun vaftizi Pentekost gününde kutsal ruhun gelişiyle kilisenin ortaya çıkmasıyla gerçekleşmiş oldu değerli kardeşler. Evet, şimdi şöyle devam etmek istiyorum. Korintoslara yazılan ilk mektupta az önce okuduğum ayeti tekrar okumak istiyorum. 12. bölümdeki ayeti, 13. ayet. Tek ruhta diyor, hepimiz ister Yahudi, ister Yunanlı, ister köle, ister özgür olalım, tek bir bedene vaftiz edildik diyor. Ve hepimiz tek ruhla doldurulduk. Demek ki tek bir bedene vaftiz ve tek ruhla doldurulmuş olmak. Efeslilerden mektubun 5. bölümüne götürmek istiyorum. 4. ayetine şöyle diyor. Tek bir umuda çağrıldığınız gibi beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir. Tek bir beden, tek bir ruh, tek bir vaftiz. Şimdi tek bir bedenden ne anlıyoruz? Bakın değerli kardeşler, Rabbin bedeni olan ve Pentekost gününde gerçekleşmiş olan kilisenin doğumundan ve Rabbimiz ikinci kez geldikten sonra o gelinin, o kilisenin yukarı alınıncaya kadar olan süre içerisinde iman etmiş olan tüm imanları içine almaktadır. Yani kilisenin ortaya çıktığı gün ve göğe alınacağı gün, bu süre içerisinde iman etmiş olan bütün imanları içine almaktadır. Tek bir beden ifadesinde. Tek ruh dediğimizde de iman yoluyla yeniden doğmuş her imanlıyı Mesih'in bedeni olan kiliseye vaftiz eden, yani iman ettikten sonra yüreklerde konut kurmuş olan kutsal ruhtur. Buradaki tek ruh ifadesi. Tek vaftizde kutsal ruhun vaftizini açıklar değerli kardeşler. Su vaftizi nedir? Su vaftizi iman ettiğinde gerçekleşmiş olan kutsal ruhun, yani kutsal ruh vaftizinin bir şekilde görülebilir simgesidir. Yani biz iman ediyoruz. İman etmiş olmanın sonucu olaraktan kutsal ruhla vaftiz ediliyoruz. Ve kutsal ruhla vaftiz edildikten sonra ne yapıyoruz? Su ile vaftiz ediliyoruz. Yani su ile vaftiz, daha önce gerçekleşmiş olan kutsal ruh vaftizinin dışarıya açıklanmasıdır. Yani onunla birlikte, Rab İsa Mesih ile birlikte eski yaşamına öldüğünü ve sudan çıktığında da onunla birlikte yepyeni bir yaşamın kapılarını açmış olduğunu ifade eder sevgili kardeşler. Yani yeniden doğduktan sonra kutsal ruh seni Rabbin bedeni olan kilisesine ne yapar? Katar. Şöyle okuyoruz Kolosiler 2. bölüm 12. ayette. Vaftizde onunla birlikte gömüldünüz. Onu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz. Görebiliyor musunuz? Evet. Su vaftizi ölümün simgesi, simgesel anlamda. Gömülüşün simgesi. Ama eski doğa gömülürken, yani iman aracılığıyla bastırılmış olan eski doğa gömülürken vaftiz yoluyla, öbür taraftan da sudan çıkarken yepyeni bir yaşamın kapılarını da ardına kadar açmış oluyorsun sevgili kardeşim. Evet, bu noktaları hızlı bir şekilde açıklama gereği duydum. Evet, şimdi devam edelim değerli kardeşler. Daha önce vurguladığım gibi İsa Mesih'in kendisi de hatırlarsanız kutsal ruh ile vaftiz olacaklarını söylemişti. Şöyle okuyoruz sevgili kardeşler. Elçilerin İşleri 1. bölüm 4 ve 5. ayetlerde birkaç gün içinde siz kutsal ruh ile vaftiz edileceksiniz diyor. Şimdi bunun öncesinde hatırlayın vaftizci Yahya ileride gerçekleşecek olan kutsal ruhun vaftizini şu şekilde bildirmişti. Markos 1. bölüme baktığımızda ben sizi suyla vaftiz ettim ama o sizi kutsal ruhla vaftiz edecektir. Biliyorsunuz Yahya'nın yapmış olduğu su vaftizi değerli kardeşler simgesel olmuş olduğu için kişide bir değişim sağlamamıştı. Ama iman aracılığıyla gerçekleşen kutsal ruhun vaftizi değerli kardeşler 1. Kontroslar 12. bölüm 13. ayette vurgulandığı gibi imanları ne yapıyor? Kilisede Mesih'in bedenine birleştirmiştir. Çok açık bir şekilde görüyoruz ki değişimi sağlayan su vaftizi değil, değişimi sağlayan kutsal ruhun vaftizidir. Yani iman eder etmez gerçekleşen vaftizdir değerli kardeşler. Evet, kutsal ruhun vaftizi Pentekost gününde gerçekleşti. Ama bir de ateş ile olacak olan bir vaftizden de söz ediyor kutsal kitaba baktığımız zaman. Peki o vaftiz gerçekleşti mi? Daha henüz gerçekleşmedi. Neden? Çünkü bu vaftiz, değerli kardeşler, ateş vaftizi, yargı vaftizi olmuş olduğu için iman etmeyenler için gerçekleşecek olan vaftizdir, ateş vaftizi. Onun için özellikle vurgulamak istiyorum lütfen. Elçilerin İşleri 2. bölümün 3. ayetinde geçen ateşten diller ifadesini ileride olacak olan ateş vaftizi ile lütfen lütfen karıştırmayalım. Tamamen farklı şeyler. Evet. Pentekost gününde gerçekleşmiş olan deneyim değerli kardeşler kutsal ruhun vaftizinde değil aslında kutsal ruhun doldurmasından kaynaklanmıştı. Şimdi kutsal ruh ile dolu olmak kutsal ruhun vaftizinin bir sonucuydu değerli kardeşler. Kutsal ruh vaftizi İsa Mesih'in daha önce vaat etmiş olduğu kutsal ruhun gökyüzünden dökülüşüydü. Peki onun sonucu yani kutsal ruhun gelişiyle gerçekleşen olay değerli kardeşler bir durumu gerçekleştirdi aslında kutsal ruhun gelişi. Tüm imanların kutsal ruhla doluluğunu gerçekleştirdi. Demek ki kutsal ruhun vaftizi gerçekleşince bu bir kez oluyor, tekrarlanan bir şey değil. Ama doluluk gün ve gün yaşanan bir şey. Neden? Çünkü doluluk demek kutsal ruhun yönetimi altında olmak demektir. Yani kutsal ruhun yönetiminde hareket etmek, o kutsal ruhun yönetiminde adımları atmak demektir. Yani ben eğer kutsal ruhun yönetiminde hareket etmezsem doluluğu yitirebilirim. Ama o doluluğu tekrar elde etmem mümkün. Nasıl? Günahımı görüp geriye döndüğümde, tövbe ettiğimde, yani bir şekilde kutsal ruhun yönetimi altına girdiğimde o doluluk tekrar yerini almakta değerli kardeşler. Demek ki şöyle diyebiliriz. Kutsal ruhun imanlıyı doldurması ve imanlı ile birlikte hareket etmesi imanlının ruhsal hizmetini sağlıklı, güçlü, etkin bir şekilde yapabilmesi içindir. Demek ki imanlının vazgeçilmez unsuru, öğesi kutsal ruhun gücüdür. Bakın, kişi çok yetenekli olabilir değerli kardeşler. Ama kutsal ruhun gücü olmadan tamamıyla kişi etkisizdir. Bakın, ürkek, çekingen olan öğrenciler tanıklık edebilmeleri için o güce, kutsal ruhun gücüne gereksinimleri vardı. İşte bu gücü kutsal ruh üzerlerine indiğinde ne yapacaklardı? Alacaklardı. Kutsal ruh üzerinize indiğinde güç alacaksınız diyor. Elçilerin İşleri 1 ayet 8'de. Çok açık ve net. Kutsal ruh üzerine indiğinizde güç alacaksınız. Demek ki kutsal ruhu almış olmaları onların sonraki hizmetinin etkin bir şekilde devam edebilmesi içindi değerli kardeşler. Evet, imanlı hizmetini sağlıklı bir şekilde götürebilmesi içindi. Onun için Efeslere yazılan mektupta 5. bölümde ilginç bir ifade kullanıyor haberci Pavlos. Diyor ki, içkiyle sarhoş olmayın, tersine ruhla dolun. Bakın değerli kardeşler, hani doluluğu, yani dolmak nedir? Bunu o kadar güzel açıklıyor ki, şimdi biz alkol aldığımızda ne oluyor? Alkolün bir süre sonra alkolün etkisi altına giriyoruz değil mi? Ve alkol ne yapıyor? Bize yön vermeye çalışıyor. Bakın Pavlos o kadar harika bir şekilde kullanıyor bunu. Diyor ki şarapla sarhoş olmayın. Yani alkolün etkisi altında değil. Çünkü alkolün etkisi utanç getiriyor. Ama kutsal ruhla dolun diyor. Yani kutsal ruhun yönetimi altında kalın. Bunu söylemek ne demek istiyor? Çünkü kutsal ruhun yönetimi altında kalmak utanç getirmez bize. Hayatımıza düzen getirir. Ve Rabbe onur ve yücelik getirir. Onun için bakın değerli kardeşler, hani bazen diyor ya, kutsal ruhla dolduk, işte kutsal ruh bir rüzgar gibi geldi, esti diye ifade kullandığımızda, değerli kardeşler, gerçekten aslında çok açık ve net bir şekilde aslında sen kutsal ruhu tekrar almış olmuyorsun. Kutsal ruha izin vermiş olduğun için, o doluluk senin hayatında gerçekleşmiş olduğu için, sen kutsal ruhun yönetimi altına girmiş olduğun için sen de o etkinlik harika bir şekilde görülüyor değerli kardeşler. Onun için Pavlos bunu özellikle vurguluyor. Alkol ile değil, içki ile değil, ruhla dolu olun. Evet, şimdi bu muhteşem olayın gerçekleşmesi sonucu ne oluyor? 3000 kişi değişime uğruyor. Peki sadece değişen 3000 kişi miydi? Kesinlikle hayır. Görüyoruz ki değişen sadece 3000 kişi değildi. Öğrenciler de olağanüstü bir şekilde değişmişti. Pentekost günü ne demektir diye söylersek eğer, kısaca şunu diyebiliriz. Pentekost eşittir değişim. Bunu net bir şekilde söyleyebilmek mümkün. 3000 kişinin değişimi, öğrencilerin değişimi. Neden bunu söylüyorum? Söylüyorum çünkü öğrenciler İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmiş olmalarına rağmen birçok konuda değerli kardeşler hala kafaları karmakarışık bir durumdaydı. Ve o yüzden Rabbimizin dünyaya ne için geldiği, ne için öldüğü, neden göğe tekrar yükseldiğini tam olarak kavramış, anlamış değillerdi. Bu nedenle ürkektiler, çekingendiler. Çekingen davranıyorlardı. Yani iyi haberi başkalarıyla paylaşma konusunda çok rahat bir tutum içerisinde değillerdi. Düşünün, her şeyi net bir şekilde anlamamış bir kişi nasıl rahat olabilir ki? Ama görünür bir şekilde gerçekleşen o muhteşem olay sonucu ne oluyor? Öğrenciler cesaretle ayağa kalkıyorlar. Ve içlerinden Petrus ne yapıyor? Kutsal Ruh'un gücüyle muhteşem bir konuşma yapıyor. Ve sonuç harikaydı. Ve topla bir gün içerisinde tam 3000 kişi katılıyor Kutsal Ruh'un gelişi ve sözün işleyişiyle. Ve görüyoruz ki bu yaşanan muhteşem olay sonucu kafalarının artık karışık olmadığını görebiliyoruz. Düşünebiliyor musunuz değerli kardeşler? Petrus yaklaşık 2 ay öncesi korkudan dolayı ne yapmıştı? İsa'yı 3 kez inkar etmişti. Bakın aynı Petrus. Onun için söylüyorum. Özellikle Kutsal Ruh'un gelişiyle değiştiğini özellikle vurguluyorum. Aynı Petrus. Kutsal Ruh geldikten sonra aynı Petrus, değerli kardeşler, hiçbir şey yokmuş gibi davranarak kalabalığın içinden ayağa kalkıyor, cesaretle Rabbin sözünü paylaşıyor. Bu neyi açıklıyor? Artık ürkek, çekingen, korkak olmadığını. Neden? Kutsal Ruh'un gücüyle Tanrı'nın kurtuluş planını gerçekten çok net bir şekilde anlamışlardı artık. Gerçekten de büyük bir değişim değerli kardeşler. Tekrar vurguluyorum. Pentekost gününü tek bir sözle ifade etmem gerekiyorsa buna değişim diyebiliriz. Belirli dönemlerde iman eden bizlerde de iman ettiğimiz andan itibaren Kutsal Ruh'un yüreklerde konut kurmasıyla ne oldu? Değişim gerçekleşmiş oldu. Üstelik bu değişim bir defada gerçekleşen, sonrasında noktalanan bir değişim değil. Yani değişim devam eden bir süreç. Bakın bunun altını önemli çiziyorum. Biz iman aracılığıyla yeniden doğarak Rab Tanrı ne yaptı? Bizim değişimimizi gerçekleştirdi. Ama orada bırakmadı. Kutsal Söz ve Kutsal Ruh aracılığıyla ne yapıyor? Bizi değiştirmeye etkin bir şekilde ne yapıyor? Devam ediyor. Ama nasıl devam ediyor bu değişim? Ben eğer Kutsal Ruh'a, yüreğimde konut kurmuş olan Kutsal Ruh'a izin verdikçe, Rabbin sözü ışığında adımlarımı attıkça, Kutsal Ruh'un yönetimi altında kaldıkça, onların işleyişi sonucu değişim devam etmekte. Gelin bizler hayatımızın her alanında Kutsal Ruh'un işlemesine izin verelim. O da bizi değiştirmeye, değiştirerek olmamız gereken noktaya gelmemizi sağlayabilsin.